Ayrım 2. Gökteki Çakıl Taşı. Asimov. Sayfa 17. Aklını kaçırmaya başladığını hissetti. Bu bir rüya olmak zorundaydı. Aksi takdirde sahiden de delirmiş demekti. Derken günün saatinin de değiştiğini fark etti şaşkınlıkla. Akşamüstü vaktiydi ya da en azından gölgeler uzuyordu. Mekanın sessiz ıssızlığı onu aniden boğdu. Hızla ayağa kalktı. Birilerini bulmak zorunda olduğu açıktı. Herhangi birini. Bir ev bulmak zorunda olduğu da açıktı ve bunu yapmanın en iyi yolu bir yol bulmaktı. Otomatikman ağaçların en seyrek göründüğü yöne döndü ve yürümeye başladı. Akşam rüzgarının hafif soğuğu ceketinin içine işliyor, ağaçların tepeleri kararıp meşhum bir hal alıyordu ki bir şosenin düz ve kişiliksiz hattıyla karşılaştı. Minnetle hıçkırarak o tarafa doğru koşturdu ve ayaklarının altındaki sert hissi sevdi. Ama yolun her iki tarafı da bomboştu ve bir anlığına korkunun o soğuk parmaklarını bir kez daha duyumsadı. Bir araba görmeyi ummuştu. Elini kolunu sallayarak onlardan birini durdurmak ve tıpkı o sırada hevesle yüksek sesle dile getirdiği gibi ''Chicago tarafına mı gidiyorsunuz?'' diye sormak dünyanın en kolay işi olurdu. Ya Chicago'nun yakınlarında değilse? Herhangi bir büyük şehir bir telefon hattına ulaşabileceği bir yer işini görürdü. Cebinde sadece $4.27 vardı. Fakat başı sıkışırsa daima polisten yardım isteyebilirdi. Yol boyunca yürümeye başladı. Tam ortadan gidiyor, her iki yöne de bakıp duruyordu. Ne gün batımının üstünde bir etkisi oldu ne de doğan ilk yıldızların. Ortada hiç araba yoktu, hatta tek bir araç bile. Üstelik hava iyice kararmaya başlamıştı. Yeniden başının dönmeye başladığını zannetti. Çünkü sol tarafındaki ufuk ışıldıyordu. Ağaçların arasındaki boşluklardan baktığında soğuk ve mavi bir ışık gördü. Bir orman yangınından bekleyeceği türden oradan oraya sıçrayan bir kırmızı değil, zayıf ve hafif bir ışıktı bu. Ayaklarının altındaki şosede hafifçe parlıyordu sanki. Eğilip yolu yokladı. Parmaklarında bıraktığı his gayet normaldi. Ama gözüne takılan o hafif ışıltı onda da vardı. Schwartz birdenbire kendisini yolda deli gibi koşarken buldu. Ayakkabıları kaba ve düzensiz bir ritimle takırdıyordu. Yarısı eksik bebeği hala elinde tuttuğunu fark etti ve onu başının üstünden çılgınca geriye fırlattı. Pis pis gülümseyen, onunla alay eden bir hayat kalıntısıydı o. Bir, derken panikle duruverdi. Ne olursa olsun o bebek deli olmadığının bir kanıtıydı ve ona ihtiyacı vardı. Böylece karanlıkta emeklemeye, etrafı yoklamaya başladı ta ki onu buluncaya kadar. Bebek yoldan yayılan o son derece hafif ışıltıdaki kara bir lekeden ibaretti. Dolgu malzemeleri dışarı fırlamıştı. Schwartz farkında olmadan onları geri yerleştirdi. Tekrar yürümeye koyuldu. ''Koşamayacak kadar sefil durumdayım.'' dedi kendi kendine. Acıkmaya başlamıştı ve sağ taraftaki o ışıltıyı görmek onu gerçekten ama gerçekten çok korkutmuştu. ''Bu bir evdi.'' ''Tabii ya.'' Vahşi bir çığlık attı ama ona cevap veren olmadı. Yine de karşısındaki şey gerçekten de bir ev, şu son birkaç saattir maruz kaldığı isimsiz, korkunç yabanıllığın arasından ona göz kırpan bir gerçeklik kıvılcımıydı. Yoldan çıkıp arazi boyunca koşmaya, hendeklerin üstünden atlayıp ağaçların etrafından dolaşmaya, alçak dalların altından geçip dereleri aşmaya başladı. Ne kadar tuhaftı. Dere bile hafifçe sanki fosforluymuşçasına parlıyordu ama zihninin sadece çok küçük bir kısmı bunun farkındaydı. Derken eve vardı ve beyaz renkli sert yapıya dokunmak için kollarını ileri uzattı. Tuğla, taş ya da keresteden yapılmamıştı fakat o anda bunu zerre kadar umursamadı. Mat, mukavemetli bir porselenden yapılmıştı sanki ama bunu da önemsemedi. O anda gözlerinin aradığı tek şey bir kapıydı. Sonunda bir tane buldu, bir zili olmadığını fark etti ve kapıyı bir iblis gibi tekmeleyip bağırmaya başladı. İçeride bir hareketlilik yaşandığını gösteren bazı sesler işitti. Ardından kulağına muhteşem, olağanüstü güzellikte bir şeymiş gibi gelen bir seda, başka bir insanın sesi geldi. Tekrar bağırdı. ''Hey, içeridekiler!'' Kapı zayıf, yağlı bir tıkırtı eşliğinde açıldı. Gözleri endişeyle parlayan uzun ince bir kadın çıktı dışarı. Hemen arkasında da sert bakışlı, cılız bir adam duruyordu. Üzerinde işçi kıyafetleri vardı. Hayır, bunlar işçi kıyafetleri değildi. Aslına bakarsanız daha önce Schwartz'ın gördüğü hiçbir giysiye benzemiyorlardı. Fakat tarifi imkansız bir şekilde erkeklerin çalışırken giyeceği türden elbiseleri andırıyorlardı. Ama Schwartz'ın o sırada hiçbir şeyi sorgulayacak hali yoktu. Ona göre hem bu insanlar hem de kıyafetleri çok güzeldi. Bir arkadaşın yapayalnız bir adamın gözüne görüneceği kadar güzel. Kadın bir şeyler söyledi. Akıcı ama otoriter bir sesi vardı. Schwartz kapıya biraz daha yaklaşıp sırtını dikleştirdi. Dudakları nafile yere hareket etti. Derken o nemli, soğuk korku geri dönerek boğazının ve kalbinin sıkışmasına neden oldu. Çünkü kadın daha önce hiç duymadığı bir dilde konuşuyordu. İkinci bölüm, bir yabancıdan kurtulmak. Loa Maren ve Vurdum Duymaz kocası akşam serinliğinde iskambil oynarken onlardan daha yaşlı olan diğer adamsa motorlu tekerlekli sandalyesiyle bir köşede oturuyordu. Arvin diye seslendi ihtiyar gazetesini öfkeyle hışırdatarak. Arvin Maren hemen cevap vermedi. Bir sonraki hamlesini düşünürken elindeki ince pürüzsüz dikdörtgenlere dikkatle dokundu. Sonra yavaşça bir karara varırken ''Ne istiyorsun Grove?'' dedi dalgınca. Kır saçlı Grove gazetesinin üstünden damadına öfkeli bir bakış atıp elindeki kağıtları yeniden ışırdattı. Bu sesin duygularına fazlasıyla tercüman olduğunu hissederek rahatladı. İçiniz enerjiyle dolup taştığı halde kendinizi iki işe yaramaz bacakla birlikte bir tekerlekli sandalyeye mahkum bulduğunuzda duygularınızı ifade etmek için yapabileceğiniz bir şeyler olmalıydı uzay aşkına. Groove da bunun için gazetesini kullanıyordu. Onu hışırdatıyor, onunla bir şeyleri işaret ediyor, hatta gerektiği takdirde onunla birilerine vuruyordu. Dünya dışındaki başka gezegenlerde haberlerin artık telehaber makinelerinden çıkan mikrofilm rulolarıyla dağıtıldığını biliyordu. Onları okumak için standart kitap izleticiler kullanılıyordu. Groove bu fikri sessizce küçümsedi. İşe yaramaz ve yozlaşmış bir adetti bu. Dünyaya gönderilecek bir arkeoloji ekibiyle ilgili şu makaleyi okudun mu diye sordu yaşlı adam. Hayır, okumadım diye yanıtladı Arvin sakince. Henüz kendisi dışında gazeteyi gören biri olmadığından Groove bunu biliyordu elbette. Ayrıca geçen sene videolarını da elden çıkarmak zorunda kalmışlardı. Ama bu soruyu sadece basit bir açılış hamlesi yapmak için sormuştu zaten. Eh, bir ekip geliyor dedi, hem de imparatorluğun izniyle, buna ne dersin? Her nasılsa çoğu kişinin yüksek sesle bir şeyler okurken otomatikman takındığı o inişli çıkışlı tuhaf sesle makaleyi okumaya koyuldu. İmparatorluk Arkeoloji Enstitüsü'nün kıdemli araştırma görevlilerinden Bel Arvardan galaktik basına verdiği bir röportajda Sirius sektörünün dış sınırlarında bulunan dünya gezegeninde gerçekleştirecekleri arkeolojik araştırmalarda önemli sonuçlar elde etmeyi umduklarını açıkladı. Dünyanın antik medeniyeti ve eşsiz çevre şartları bizlere toplum bilimcilerimizin yerel yönetimle alakalı zorlu bir egzersiz aracı olarak kullanmak dışında uzun zamandır görmezden geldiği bir ucube kültürü sunuyor. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde sosyal evrime ve insanlık tarihine dair sözde temel kavramlarımızı kökten değiştirecek devrimsel bulgular elde etmeyi umuyorum falan filan falan filan diye okumayı bitirdi Grove sallayarak. Arvin Maren onu yarım yamalak dinliyordu. Ucube kültürüyle ne demek istiyor diye mırıldandı. Loa Maren ise konuşulanlara hiç kulak asmamıştı. Senin sıran Arvin dedi sadece. ''Bana Tribune gazetesinin neden bu makaleyi yayınladığını sormayacak mısınız?'' dedi Groove. geçerli bir sebepleri olmadıkça 1 milyon imparatorluk kredisi karşılığında bile galaktik basında çıkan bir habere yer vermeyeceklerini siz de biliyorsunuz. Bir cevap alabilmek için boş yere bekledi. Çünkü bu haberle ilgili bir baş makale yazmışlar dedi sonunda. Arvardan denen şu adamı yerden yere vuran tam bir sayfalık bir baş makale. 40 yılın başında birisi bilimsel bir amaçla gezegenimize gelmeye kalkıyor. Gazetecilerse onu caydırmak için mosmor olana dek bağırıp çağırıyor. Şu kışkırtıcı yazıya bakın. Bakın şuna. Gazeteyi onlara doğru salladı. Neden okumuyorsunuz? Lova Maren kartlarını masaya bırakıp dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı.
Baba dedi, zor bir gün geçirdik. Şu anda politikadan bahsetmeyelim. Belki daha sonra ha? Lütfen baba.
Groove kaşlarını çatıp kızını taklit etti.
Lütfen baba, lütfen baba.
Son havadislerle ilgili bir çift laf etmeyi bile bana çok gördüğüne göre yaşlı babandan iyice bıktın anlaşılan. Siz ikiniz üç kişinin işini tek başınıza üstlenirken köşemde oturup size yük oluyorum galiba. Peki bu kimin suçu? Güçlüyüm, çalışmak istiyorum. Bacaklarımı tedavi ettirdiğim takdirde her zamanki kadar iyi olacağımı biliyorsunuz. Bir yandan konuşurken diğer yandan da bacaklarına şaplak attı. Sert, vahşi, odada yankılanan şaplaklar. Seslerini duyuyor fakat onları hissedemiyordu. Bunu yaptıramamamın tek sebebi beni tedavi olmama değmeyecek kadar yaşlı görmeleri. Buna ucube kültürü demez misiniz? Çalışacak kadar gücü olan bir adamın bunu yapmasına müsaade etmeyen bir dünyaya başka ne denir? Uzay aşkına bana kalırsa istisnai enstitüler denen şu saçmalıklara bir son vermenin zamanı geldi. Onlar sadece istisnai değil aynı zamanda da çatlaklar. Bence elini kolunu sallayarak konuşuyor, duyduğu öfke yüzünden yüzü giderek kızarıyordu. Arbin sandalyesinden kalkıp yaşlı adamın omzunu sıkıca kavradı. Bu kadar sinirlenecek ne var Groove? Gazeteyle işin bittiğinde o makaleyi ben de okurum. Tabii, elbette. Ama onlarla hemfikir olacaksın. O zaman bunun ne anlamı kalır ki? Siz gençler bir avuç muhallebi çocuğusunuz. Kadimlerin elindeki lastik bir süngerden farkınız yok.
Sessiz ol baba dedi Loha sarça. Yine başlama.
Bir müddet orada oturup etrafa kulak kesildi. Tam olarak ne olduğundan emin değildi ama Arbin Kadimler Cemiyeti'nden ne zaman bahsedilse duyduğu o soğuk karıncalanmayı hissetti. Groove gibi konuşmak, dünyanın kadim kültürüyle dalga geçmek falan güvenli değildi. Bu apaçık asimilasyonizmdi. Gergince yutkundu. Aklınızdan geçirdiğiniz zaman bile çok çirkin bir kelimeydi bu. Evet, Groove'un gençliğinde eski yöntemleri terk etmekle ilgili bu tür aptalca konuşmalar epey yaygındı. Ama artık devir değişmişti. İhtiyarın da bunu biliyor olması gerekiyordu. Muhtemelen biliyordu da. Ama tekerlekli bir sandalyeye mahkum olup gelecek nüfus sayımına kadar beklemek dışında yapacak hiçbir şeyiniz olmayınca mantıklı ve tutarlı davranmak zordu. Muhtemelen Groove bu durumdan onlar kadar rahatsız olmamıştı ama yine de sustu. Dakikalar geçtikçe iyice sessizleşti ve gazeteye odaklanması giderek zorlaştı. Henüz spor sayfalarını detaylı ve eleştirel bir incelemeden geçirememişti ki ileri geri sallanıp duran başı yavaşça göğsüne düştü. Ardından hafifçe horlamaya başladı ve gazete kastiği olmayan son bir hışırtıyla parmaklarının arasından yere kayıverdi.
''Belki de ona biraz sert davranıyoruzdur Arbin'' dedi Loa endişeli bir fısıltıyla. ''Bu hayat babam gibi biri için hiç de kolay değil. Hatta eski hayatıyla kıyaslandığında ölüm gibi bir şey.''
''Hiçbir şey ölümle kıyaslanamaz Loa. En azından gazeteleri, kitapları var. Onu kendi haline bırak. Bu tür küçük heyecanlar onu heyecanlandırıyor. Artık birkaç gün boyunca mutlu ve sessiz olur.''
Arbin yeniden kartlarını gözden geçirmeye dönmüştü ve tam içlerinden birine uzanıyordu ki kapı sertçe yumruklandı. Ne dediği anlaşılmayan birinin boğuk feryatları duyuldu. Adamın eli sarsılarak durdu. Loa'nın gözleri korkudan fal taşı gibi açıldı ve titreyen bir alt dudakla kocasına baktı.
''Groove'u buradan götür, çabuk'' dedi Arbin.
Loa çoktan tekerlekli sandalyenin arkasına geçmişti bile ve diliyle yatıştırıcı bir ses çıkarıyordu. Ama yaşlı adam sandalyenin ilk hareketiyle birlikte ürkek bir nida atarak uyandı. Ardından sırtını dikleştirip otomatikman gazetesine uzandı. "Ne var?" dedi asabi ve fısıltıyla alakası olmayan bir sesle. "Şşt, her şey yolunda," diye mırıldandı Loa belli belirsiz. Sonra da sandalyeyi yan odaya doğru ittirmeye koyuldu. Kapıyı kapatıp sırtını dışarıdan ona yasladı ve narin göğsü inip kalkarken kocasının gözlerine baktı. Evin dış kapısı tekrar çalındı. Kapıyı açarken birbirlerine neredeyse korumacı bir biçimde iyice yakın durdular ve kendilerine hafifçe gülümseyen kısa boylu ve tombul adama düşmanca baktılar. "Sizin için ne yapabiliriz?" diye sordu Loa resmi bir kibarlıkla. Adam bir nida atıp düşmemek için elini uzatınca da geriye sıçradı. "Hasta mı?" diye sordu Arbin şaşkınca. "Gel, onu içeri almama yardım et." Saatler sonra Arbin ile Loa yatak odalarında sessizce uyumaya hazırlanıyordu.
"Arbin," dedi kadın.
"Efendim?"
"Sence bu güvenli mi?"
"Ne güvenli mi?" Kadının ne demek istediğini anlamazlıktan geliyormuş gibi bir hali vardı.
"Bu adamı eve almamız yani, kim o?"
"Ne bileyim ben," diye yanıtladı adam asabice. "Ama sığınacak bir yer arayan hasta bir adamı dışarıda bırakamayız. Yarın kimliğini açıklayamadığı takdirde bölgesel güvenlik kuruluna haber veririz. Böylece de bu mesele de hallolur." Bu konuşmayı sona erdirmek istediğini açıkça gösteren bir hareketle öbür tarafa döndü. Ama eşi sessizliği yeniden böldü. İnce sesi öncekinden daha endişeliydi.
"Kadimler cemiyetinin bir casusu değildir herhalde, değil mi? Groove var biliyorsun."
"Babanın bu gece söylediği şeyler yüzünden mi? Bu çok mantıksız, tartışmaya bile değmez."
"Kastettiğim şey bu değil, sen de biliyorsun. Groove'u 2 yıldır yasalara aykırı bir şekilde yanımızda tutmamızdan söz ediyorum. En önemli geleneklerden birini çiğniyoruz biliyorsun."
"Kimseye bir yararımız yok," diye mırıldandı Arvin. "Kotamızı dolduruyoruz değil mi? Hem de 3 kişiye göre belirlenmiş olmasına rağmen. 3 işçiye. O halde bizden şüphelenmek için ne gibi bir sebepleri olabilir ki? Babamı evden dışarı bile çıkarmıyoruz."
"Tekerlekli sandalyenin izini sürebilirler. Motoru ve bağlantı parçalarını dışarıdan satın almak zorunda kaldın."
"Yine başlama Loa. O sandalye için standart mutfak ekipmanları dışında başka hiçbir şey satın almadığımı sana defalarca açıkladım. Ayrıca o adamın biraderliğin bir casusu olduğunu düşünmek için hiçbir mantıklı sebebimiz yok. Tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş zavallı bir ihtiyar için bu kadar özenli bir hileye başvururlar mı sence? Gündüz vakti resmi arama belgeleriyle evi basamazlar mı? Lütfen mantıklı düşün."
"Madem öyle düşünüyorsun Arbin,"
gözleri aniden parlak ve hevesli bir hal aldı.
"Ki ben de öyle düşünmeni umuyordum. O zaman o bir dışarılıklı demektir. Dünyalı olamaz."
"Ne demek olamaz? Bu daha da saçma. İmparatorluktan biri onca yer dururken neden dünyaya gelsin ki?"
"Nedenini bilmiyorum. Hayır, biliyorum. Belki de orada bir suç işlemiştir."
Lava kendi hayaline çabucak ikna oluverdi.
"Neden olmasın? Kulağa mantıklı geliyor. Dünya kaçıp saklanmak için uygun bir yer. Onu burada aramak kimin aklına gelir ki?"
"Tabii eğer gerçekten de bir dışarılıklıysa elinde ne gibi bir kanıt var?"
"Bizim dilimizi konuşmuyor değil mi? Bunu kabul etmen gerek. Söylediği tek bir kelimeyi bile anlayabiliyor musun? İşte bu yüzden galaksinin epey uzak bir köşesinden, lehçenin tuhaf olduğu bir yerden gelmiş olmalı."
Fomalhaut yıldızının etrafındaki gezegenlerde yaşayan insanların Trantor'daki imparatorluk sarayında anlaşılabilmek için yeni bir dil öğrenmek zorunda kaldığını söylüyorlar.
Tüm bunların ne anlama geldiğini göremiyor musun? Eğer o adam gerçekten de bir dünyalı değilse nüfus müdürlüğünde kaydı yok demektir ve onlardan seve seve uzak duracaktır. Onu çiftlikte babamın yerine kullanabiliriz ve yine 3 kişi oluruz, 2 değil. Böylece bu mevsim 3 kişilik kotayı doldurabilmek için fazladan çalışmamıza gerek kalmaz. Bize şimdiki hasatta bile yardım edebilir."
Kocasının tereddütlü yüzüne endişeyi de süzdü. Arbin uzun bir süre düşündü, sonra da
Peki haydi yat artık Loa, yarın gündüz vakti daha sağlıklı konuşuruz dedi. Böylece fısıldaşmalar sona erdi, ışık söndü, sonunda uyku odayı ve tüm evi kapladı. Ertesi sabah bu konuyu düşünme sırası Groove'daydı. Arvin meseleyi ümitle ona açmıştı. Kayınpederinde kendisinde bulamadığı bir özgüven görüyordu. Sorunlarınızın benim de bir işçi olarak kayıtlı olmamdan ve 3 kişilik bir kota doldurmak zorunda kalmanızdan ileri geldiği çok açık Arvin dedi yaşlı adam. Sorun yaratmaktan bıktım. Süremi doldurduğum halde 2 yıldır hayattayım. Artık yeter.
Arvin utandı. Mesele o değil. Bize sorun çıkardığını ima etmeye çalışmıyorum.
Yani ne fark eder ki? Zaten 2 yıl içerisinde yeni bir nüfus sayımı olacak. Ben de gideceğim.
En azından kitap okuyup dinlenebileceğin 2 yılın daha olacak. Bundan neden mahrum bırakılasın ki?
Çünkü diğerleri bundan mahrum kalıyor. Peki ya sana ve Loa'ya ne olacak? Beni almaya geldiklerinde sizi de götürecekler. Sırf birkaç kokuşmuş yıl daha yaşayayım diye sizi tehlikeye atarsam sonra kendimle nasıl...
Kes şunu Gruv, olayı dramatikleştirme. Sana ne yapacağımızı defalarca anlattık. Nüfus sayımından bir hafta önce seni rapor edeceğiz.
Ve doktoru kandıracaksınız öyle mi?
Ona rüşvet vereceğiz.
Hah peki şu yeni adam, suçunuz ikimisine çıkacak, onu da saklayacaksınız.
Sayım yaklaştığında onu serbest bırakırız uzay aşkına. Neden bunları şimdiden dert ediyoruz ki? Daha 2 yılımız var. Sence adamı ne yapmalıyız?
Bir yabancı diye düşündü Gruv. Gelip kapımızı çalıyor. Buralardan değil. Anlaşılmaz bir biçimde konuşuyor. Sana ne tavsiye etmem gerektiğini bilmiyorum doğrusu.
Mülayim biri. Çok korkmuş görünüyor. Bize zarar vermez.
Korkmuş demek. Peki ya yarım akıllıysa? Ya ağzından dökülen tüm o zırvalar yabancı bir lehçe falan değil de sadece deli saçmasıysa?
''Sanmıyorum'' dedi Arvin. Yine de huzursuzca kıpırdanmadan edemedi.
''Ondan faydalanmak istediğin için öyle düşünüyorsun. Pekala sana ne yapacağını söyleyeyim. Onu kente götür.''
''Chica'ya mı?'' diye sordu Arvin korkuyla. ''Bu her şeyi mahveder.''
''İşte bile'' dedi Gruv sakince. ''Senin sorunun gazeteleri okumaman. Bu aile için ne büyük şans ki ben okuyorum.'' Tesadüfe bak ki nükleer araştırma enstitüsü insanların daha kolay öğrenebilmesi için bir cihaz geliştirmiş. Hafta sonu ilavesinde bununla ilgili tam sayfa bir yazı vardı ve gönüllü arıyorlar. Adamı oraya götür, onu gönüllü yap.
Arvin başını katiyetle iki yana salladı. Delisin sen, böyle bir şey yapamam Gruv. Soracakları ilk şey adamın sicil numarası olur. Bu da bir denetlemeye davetiye çıkarmak anlamına gelir. Sonra da gelip seni bulurlar.
Hayır, sormazlar. Yanılıyorsun Arvin. Enstitünün gönüllülere ihtiyaç duymasının nedeni cihazın hala deneysel aşamada olması. Muhtemelen birkaç kişinin ölümüne de neden olmuştur. O yüzden soru sormayacaklarına eminim. Yabancı hayatını kaybetse bile zaten şu anda bile bir ölüden farksız sayılır. Haydi bana kitap projektörünü ve 6. filmi uzat ve bugünün gazetesi gelir gelmez onu bana getir, tamam mı?
2. ayrımın sonu. Sayfa 29.